Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri değerlendirmek üzere karşınızdayım. Ana muhalefet partisi bir süredir iç politika gündeminin ilk sıralarına yerleşmiş vaziyette. 37. olağan kurultay, arkasından parti meclisi seçimi ve şimdi merkez yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ana muhalefet partisinin takibini oldukça ciddi bir şekilde siyaset gündemine oturttu. Ancak aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kurma girişimiyle birlikte ana muhalefet partisini de tekrar gündeme taşıması önemli bir gelişmeydi. Muharrem İnce uzun süre suskun kaldı. Yakınları, aracıları vasıtasıyla medyaya değerlendirmelerde bulundu. Ona atfen yapılan değerlendirmelerde küskünlüğün bazı nedenleri ileri sürülüyordu. Özellikle kurultayda kendisinin arka sıralara atılması, 24 Haziran 2018'deki seçim gecesi genel merkezdeki bir ekibin kendisine komplo kurduğu iddiaları bunlar arasındaydı. Ancak sonunda Muharrem İnce giderek kendisiyle ilgili spekülasyonların işte bölücülük, hainlik düzeyine ulaşması üzerine konuşma kararı aldı. Bu hafta içerisinde ve muhtemelen 12 Ağustos'ta medyanın karşısına çıkacak, hemen hemen her konudaki iddiaları yanıtlayacak. Fakat genel merkezde de Muharrem İnce'nin bu girişiminin durdurulması yönünde hamleler gözleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde konuşulanlara bakılırsa, bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu, eski onursal başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la bir araya gelerek uzun bir durum değerlendirmesi yaptı. Bunun öncesinde de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın açıklaması olmuştu. Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin partiden kopmaması gerektiğini, genel merkezin buna engel olması gerektiğini söyledi. Muharrem İnce, bu partinin evladıdır, kaybedilmemesi gereken bir değerdir dedi. Kendisinin de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşerek Muharrem İnce'nin onore edileceği bir pozisyon önerilmesi veya böyle bir pozisyon oluşturulmasını gündeme getireceğini ifade etti. Tabii Muharrem İnce olayı bu hafta içerisinde de anlaşıldığı kadarıyla ana muhalefet partisinin gündemini oluşturacak. Neler söyleyecek, seçim gecesine ilişkin bazı belgeler açıklayacağı iddiaları var CHP kulislerinde ve medyada. Muharrem İnce bütün bu soruların cevaplarını kendisi doğrudan verecek. Yine ana muhalefet partisinde bir başka sıcak gelişme kadın kolları kurultayıydı. Kurultay bugün gerçekleşti. Son ana kadar 3 aday vardı. Mevcut başkan Fatma Köse ile birlikte Ayten Gülsever ve Pınar Parmaksız'ın adaylıkları söz konusuydu. Ancak son anda Aylin Nazlı Aka ortaya çıktı. Genel merkezin desteklediği aday olarak kurultaya birkaç gün kala diğer iki aday adaylıklarını geri çektiler. Pınar Parmaksız ve Ayten Gülsever. Dolayısıyla mevcut başkan Fatma Köse ile Aylin Nazlı Aka yarıştı. Bu yarışın sonucu da Aylin Nazlı Aka'nın zaferi şeklinde neticelendi. 105 oy farkla Aylin Nazlı Aka CHP kadın kollarının yeni genel başkanı oldu. Dolayısıyla kadın kollarında özellikle yeni dönemde bir hareketlenme bekleniyor. Çünkü Aylin Nazlı Aka kamuoyunun yakından tanıdığı bir yüz. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti. Arkasından tekrar parti meclisi kararıyla üyeliğe kabul edildi. Ve son olarak da 37. kurultayda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çarşaf listesinde yer almamasına karşılık bu listeyi delerek parti meclisine giren 5 isimden birisi oldu. O nedenle önümüzdeki günlerde CHP kadın kollarında ciddi bir hareketlilik gözlemek sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan siyasette tabii iktidar kanadında da bir takım gelişmeler var. Özellikle ekonomide son durumda ortaya çıkan tablo iktidarı biraz zorluyor diyebiliriz. Her ne kadar Cumhurbaşkanı ekonominin uçuşta olduğunu, tırmanışa geçtiğini, döviz kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin, düşmanların işleri olduğunu söylese de bir taraftan da ortada bir gerçek var. Nitekim Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bankalar Birliği üst üste toplantılar yaparak alınabilecek önlemleri görüşüyorlar. Bunların bazıları hayata geçirildi. BDDK daha önce yasak koyduğu yabancı bankalara yönelik Türk lirası swap işlemleriyle ilgili kısıtlamaları gevşetti. Merkez Bankası bankalara yönelik fonlama faizlerinde artışa gitti. Ayrıca sıkı para politikasına geçiş yönünde adımlar attı. Bankalara sağladığı likiditeyi, özellikle piyasa yapıcı bankalara sağlanan likiditeyi %50 oranında düşürdüğünü açıkladı. Şimdi bu hafta bu gelişmelerin devamını gözleyebiliriz. Nitekim kamu bankaları da konut kredilerine faiz artışı getirdiler. Bunun akabinde mevduat ve ticari kredi faizlerinde yeni artışlara gidilmesi beklentisi yaygın. Kurlardaki hareketliliğin aksi halde devam edeceği görüşleri öne çıkıyor ekonomi kulislerinde. Tabii bunun yanı sıra bu atılan adımlar daha önce iktidarın ekonomiyi canlandırmak için attığı adımlardan bir anlamda geri dönüş demek oluyor. Dolayısıyla yeni geriye dönük adımlar da atılabilir. Özellikle harcamaları, tüketimi, talebi kısıtlayıcı ekonomideki bu canlanma iddiasını bir anlamda biraz yavaşlatıcı adımlar gündeme gelebilir. Tabii bunun sonucu da ekonomideki küçülmenin biraz daha hızlanması ve daralmaya paralel olarak da işsizliğin artması gibi sonuçları ortaya çıkartabilir. Ama ciddi bir ekonomik açmazla Türkiye'nin ve özellikle de iktidarın karşı karşıya olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıklayacak. Mayıs 2020 ayına ilişkin Mayıs ayı korona salgınının ve ekonominin kapalı olduğu dönemin zirvede olduğu bir aydı. Dolayısıyla işsiz sayısının artması gerekiyor ortadaki verilere bakıldığında. Ancak TÜİK son birkaç aydır üst üste işsiz sayısının azaldığını, işsizlik oranının gerilediğini açıklıyor. Dolayısıyla rakamlar ve veriler de tartışmalı hale geliyor. Ama tabii burada şöyle bir tablo da var. Korona salgını nedeniyle kapanan yüz binlerce iş yeri, faaliyeti durdurulan iş yerlerinde çalışanlara işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği sağlanmıştı. TÜİK bu insanları, bu milyonlarca çalışanı işsiz saymadığı için de doğal olarak resmi işsiz sayısı düşmüş gibi görünüyor. Ama diğer taraftan korona salgını yeniden kendini göstermeye başladı. Türkiye açısından oldukça ciddi bir yükseliş söz konusu. 3 aylık mücadeleden sonra geçilen normalleşme sürecinde bu sürecin iyi yönetilemediğini gösteren belirtiler var. Yeniden günlük vaka sayıları 1000'in üzerine çıktı. 1200'e doğru ilerlemeye başladı. Hatta bazı bilim kurulu üyeleri bunun günlük 1500'e ulaşabileceğini, bunun da çok riskli olduğunu belirtiyorlar. Ölümler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün halka çağrıda bulundu. Lütfen dedi, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Kendimiz kadar karşımızdakileri de koruyalım. Bu beladan bir an evvel kurtulalım dedi. Sağlık Bakanı ise korona olanlarla temasta bulunan kişilerdeki pozitif vaka sayısında katsayının yükselişe geçtiğini dile getiren bir açıklama yaptı. Bu çok tehlikeli bir tablo dedi. Katsayı açısından bakıldığında Ankara'da 1,6, Urfa'da 1,7, Gaziantep'te, Diyarbakır'da 1,4, 1,3'lük katsayılar söz konusu. Yani bir kişi neredeyse iki kişiye bulaştırıyor Urfa'da. Ankara'da yine aynı şekilde iki kişiye bulaştırıyor ve bu dalgalar halinde korona salgınıyla ilgili bulaşma devam ederek yükseliyor. Bu da Türkiye'nin önümüzdeki aylar için riskli bir tablo içerisine girebileceği şeklinde yorumlanıyor. Okulların açılması yaklaştı 31 Ağustos'ta. Belki buradan bir geri adım atılması söz konusu olacak. Dolayısıyla korona ile ilgili gelişmeler de Türkiye gündeminin ilk sıralarında, ama toplumu en çok ilgilendiren dediğim gibi ekonomideki gelişmeler. Bu hafta Merkez Bankası'nın, BDDK'nın ve hükümetin atacağı adımlar merak ediliyor kurlardaki yükselişi durdurmak için. Hatta ekonomi kulislerinde Merkez Bankası'nın eğer kurlardaki artış dizginlenemezse para politikası kurulu toplantısını öne çekebileceği ve ciddi bir politika faizi artışına gidebileceğine yönelik de iddialar var. Tabii dış politikada gelişmeler bildiğiniz gibi devam ediyor. Yunanistan'la gerilim, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'daki başlıklar değişmiş değil. Türkiye'nin bu alanlarda karşısındaki sorunlar aynı ağırlıkta devam ediyor. Diğer taraftan Lübnan'daki patlama ardından Türkiye, Lübnan limanının yeniden imar ve inşası için destek vaadinde bulundu. Hatta Lübnan'daki Türkmenlere de vatandaşlık sözü verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Bu tabii Türkiye'deki Suriyelileri de hareketlendirdi. Onlar da biz de vatandaşlık istiyoruz demeye başladılar. Hükümetin bu taleplerin altından nasıl kalkacağı, yüz binlerce belki milyonlarca kişinin Türk vatandaşlığı talebinin nasıl karşılanacağı da sanıyorum önümüzdeki günlerin Türk iç politikasında ve dış politikasında tartışma başlıklarından birisini oluşturacak. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara Rüzgarı'nda buluşmak dileğiyle şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.